Ayrım 36.
Nereden gelmiş, etrafta başka yanan yer de yok. Nasıl oldu da çatıdan tutuştu konak? Biri gocuk, öbürü battaniye, öteki iki kova su getirirken kalabalık bir anda çoğaldı, ortalık karıştı. Kimi yardım, kimi yağma niyetiyle alevlerin henüz yutmadığı zemin kata dalıyor, mutfaktan kapkacak, birinci kattan yatak döşek, ellerine ne geçerse pencereden sallıyor, cam şakırtılarıyla birlikte uçan çekmecelerden, patlayan kutulardan binbir çeşit öteberi yayıyorlardı yerlere. Toplamaya çalışanlar, kapmaya çalışanlar, o kargaşa içinde yaşlısına, gebesine aldıran mı vardı? Fırtınaya tutulmuş, kayadan kayaya çarpan sandal misali, kalabalık arasında yol açmaya uğraşan Nazile'nin peşinde, göbeğini tuta tuta kaçmaya çalışan Rana, bir haytanın omuz darbesiyle ekseni üzerinde döndü, konağı yutmakta olan ejderha dillerinin önünde dizinin bağı çözüldü. Fenalaştı, Nazile'nin eli elinden koptu, yığılıp kaldığı meydanın ortasında başka bir aleme kaydı. Nerede olduğunu bilmeden, yemeden, içmeden, yarı baygın halde geceyi günü sayıklamakla geçirdi Rana. Arada bir titreyip sarsılıyor, halaka, koncolos, mıhtar gibi manasız kelimeler homurtu halinde beyazlaşmış dudakları arasından sızıyor, halsiz bir üfürükçü gibi püfleyip yeniden göçüyordu o sessiz dünyasına. Şevket'in apar topar getirdiği mahallenin ebesi, baygın yatan genç kadının nabzını yokladı, erken doğum şüphesiyle şiş karnını elledi, tehlikeli bir durum olmadığına inanmış olmalı ki fincandaki sirkeyi koklatmaya koyuldu. Kirpikler aralandı, gözde kaygan bir bakış, anca anlaşılır bir sesle "Anne, muhtar kapıda" diye mırıldandı Rana. "Muhtar? Ne muhtarı?" Nazile şaşırdı. "Muhtarı mı istersin?" diye sordu usulca. Yanıt alamadı. Şevket'in babasını topu topu bir iki kez görmüş, anasına da anne dememişti ergenlik çağına bastığından beri. Henüz kendinde değil diye söylenen Ebe Hanım, hastanın alnına gül suyuna batmış bir mendil serdi, saat başı sirke dolu fincanı burnunun önünde gezdirdi. Ağır ağır gözleri aralanan hasta karnını yokladı, başının üstünde yelpaze sallayan eli gördü. "Abla?" Eğilen ablasının boynuna kollarını doladı. "Kıpırdıyor abla, bak." Yorgun yüzüne yayılan bir tebessümle kapandı kirpikleri, eli Nazile'nin elinde kabuslardan arınmış, efkarsız bir uykuya daldı Rana. Tütmeye devam eden, karalara bürünmüş devasa bir iskelet, esrarengiz bir nefesle havada dolanan ahir dünya külleri, ağıt yakan, çıtırdayan sessizlik. Harabenin önünde mezarlıkta dua eder gibi dikilen bir adam. "Beyefendi?" Sesin geldiği tarafa döndü dona kalmış Halil Bey. "Hacı ağa?" "Evet beyim, olan oldu." "Can kaybı?" "Yok, elhamdülillah. Nurettin Bey'in konağına göçtüler. Küçük hanım Nazile'nin evinde," diye ekledi. Çilekeşin başucunda gece gündüz sayıkladı, şimdi daldı uyuyor diye fısıldadı Nazile. Sararmış benzini, göz altlarındaki morluğu fark eden Halil Bey eğilip baygın yatan eşinin nefesini dinlemek isterken içeriden tekme yiyen Rana'nın gözleri aralandı, bir süre boşlukta gezinen buğulu bakışı tanıdık bir simaya takıldı. "Begim?" Doğrulmaya çalıştı, olmadı. Başucuna çömelen Begi'nin göğsüne kapadı yüzünü, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ağladıkça açıldı, iki hıçkırık arasında anlatmaya çalıştı. "Dünya karardı, sonra parlayıverdi Begim. Ejderha dilli koncolos evi ateşe verdi. Üfledim, söndürmeye çalıştım, nafile. Hacı Pala üfürdü, körükledi alevi, Begim'i aradım. Aradım, bulamadım. Muhtar aldı götürdü," dediler. Başını kaldırıp Begini yüzledi. "Götürdü," dediler. Parmağının ucuyla gözyaşlarını sildi. "Cehennem ateşinde kavrulmak buna mı derler Begim?" Baki'nin sesi geldi sokaktan. "Ablam nasıl? Uyandı mı?" "Hadi çık gel." "Uyandı." Yatağın başucunda eniştesini gören Baki boynuna sarıldı, ablasının ıslak yanaklarından öptü. "Ablam benim, geçmiş olsun. Dün bey babamla birlikte geldik ama kendinde değildin. Nasıl bey babam? İyi iyi de ne yapsın? Takdiri ilahi deyip ne günah işlediğini düşünmeye koyuldu. Hanımını bu haliyle nasıl eve götüreceğini düşünen Halil Bey, Üsküdar'da tahlisiye arabası bulunur mu, ne dersin diye Baki'ye taraf döndü. Tulumbacı yerine itfaiye arabası geldiğine göre tahlisiye de bulunur enişte. Bir köşeye çekilmiş, sessizce yün ören yaşlı eve merakını gidermek istedi. Nasıl olmuş da tepeden tutuşmuş konak? Bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla alev aşağıdan sarar. Hangi cahil çatıda patlıcan kızartmış? Patlıcan işi değil teyze diye başını salladı Baki. Ya neden? Elektrik kontağından çıkmış yangın. Yenim onu dedi itfaiye çavuşu. Medeniyet terakki diye söylendi yaşlı kadın. Şu alemin gecesini gündüzünü ayarlayan bir kudret var elbet. Allah'ın işine karışmak doğru mu? Ayaklanmaya çalışan Rana iyi kötü doğruldu. Şevket'in bulup getirdiği can kurtarana binerken konağın önünden geçer miyiz begim diye sordu. Konak dediğin kara bir iskelet Rana'm. Görmesen iyi olur. İlle de göreyim dersen doğumdan sonra geliriz. Büyük anne, hanım anne, hatun ana, etrafında dönenen kızlar. Rana'nın içinde maceralı bir yolculuktan sonra eve dönüşün verdiği bir rahatlık vardı. Begi artık yanındaydı, merkezi hükümette ne olup bittiğini sormayı unuttu. 2-3 gün hanımının huzurunu bozmaktan çekinen Halil Bey sonunda konuyu açmak mecburiyetinde kaldı. Emine gözlerinden öper, Cemal eniştenin de gıyabi selamları var Rana'm. Sahi sormayı unuttum Begim, imza faslı ne oldu? Cemal enişte haklı, imzayı atmaktan imtina etmek, sürgüne mahkum olmak demek. Lamıcım yok bu işin, imzalamak mecburiyetinde kaldım. Cebinden katlanmış birkaç sayfa çıkardı. Endişem boş değilmiş, al bak oku güzelim. Rana açtı, başlığı okudu. 10 Haziran 1927 tarih, 1097 sayılı bazı eşhasın Şark mıntıkasından Garp vilayetlerine nakline dair kanun. Kaşlarını kaldırdı. Ama bu Şark'tan garbe diyor Begim. Sürgünün rotası mı var Rana'm? Kuru sıkı bir ihbar. Bakarsın Garp'tan Şark'a, Kafkas hududuna gönderirler insanı. Kağıtları katlayıp masanın üzerine bıraktı. O suikast teşebbüsünden sonra paşa iyice sertleşmiş. Müsamahayı defterden silmiş, müdahaleye tahammülü kalmamış. Dünyanın dört yanından ricacılar gelmese Cavit Bey paçayı kurtarırdı diyorlar. Cavit Bey deyince aklıma geldi. Dinle bak diye ekledi. Geçen sene aşağı yukarı bugünlere tekabülen eden bir gün Cemal eniştenin yüksek kademede vazifeli bir dostuna bu gece Rifikanızla birlikte Çankaya Köşkü'ndeki baloya teşrifiniz beklenir gibisinden bir davetiye gelmiş. Davet mi, emir mi? Her neyse, gitmişler, kalabalıktan istifade bir köşeye silmişler. Ecnebi sefirler, heyeti vekile, kalburüstü memurun, başı açık, yırtmaçlı, dekolteli hanımlar, rakısı, şampanyası, bin bir çeşit yiyecekle donanmış masalar, alafranga orkestra. Yaka iliğinde beyaz bir gonca gül, gelenleri teker teker ağırlayan paşa, kapılar kapanıp orkestra çalmaya başlayınca, hadi kalkın dans edin, medeni insan olduğunuzu gösterin diye teşvik etmeye koyulmuş etrafında aylak aylak bakınan erkanı. Das nedir bilen var mı? E canım, içlerinde Avrupa görmüşü de yok değil. Bileni bilmeyeni yemiş içmiş tepinip durmuş bütün gece boyunca. Gün doğarken çalgıyı susturup balkona çıkmış paşa. Işıyan semayı sorgulayan kahin gibi sessiz kalmış bir müddet. Salona döndüğünde bakışları koltuklarda horuldayan adamların çöplüğe dönmüş masaların üzerinde gezinmiş, yerde sızıp kalmış bir sarhoşu ayağıyla itelerken suratını ekşitip bir şeyler mırıldanmış. Üzgün baktı hanımına Halil Bey. Şu vatanı kurtarmak için atlattığı bunca badireden sonra sükutu hayali uğramış olmasından korkarım. Peki Begim, kimin neyin şerefine verilmiş bu ziyafet? Bilmem şerefe miydi yoksa bir fersah ötede Cavit Bey ve şürekası için kurulan sehpaların çekiç seslerini örtmeye mi mahfuttu bu ziyafet? Rana'sının elini avucunun içine aldı. Anladığım kadarıyla mütalaa zamanı değil, tercih hakkı yok tatlım. Ne yapalım? Sen bebeğine kavuşup iyileşene kadar gider gelirim bir müddet. İşin ters düşen yanı, yeni meclis belli olduktan sonra paşa kürsüden millete hitap eden bir konuşma yaparmış. Haftaya orada bulunmam şart. Mebuslar yoklamaya tabiymiş. Gözü duvarda asılı takvime ilişti. Ebe hanım ne diyor, doğuma kaç gün var? Rana dalıp gitmişti. Güzelim benim. Efendim, doğuma kaç gün var? Bilmem. Ebe hanım ne dedi? Ha evet, Sultantepe'ye gitmeden önce bir ay var demişti. Bir haftası gitti, haftaya da ben gider gelirim. Aman güzelim, benim doğumu evvele alma sakın. Rana işaret parmağıyla karnını dürtükledi. Duyuyorsun değil mi? Babam bizi bırakıp gidecek. Ankara deyince baba olacak adamın ayakları geri geri gidiyor. Henüz bir hafta önce ilk gidişi sırasında kapkara bir iskelet haline gelmiş koca konak gözünde canlandıkça bu işten nasıl sıyrılabileceğini düşünüp duruyordu. Çocuğum olacak, gelemiyorum dese gülerlerdi adama. Bir hastalık uydurup hekimden rapor alsa, bu rapor işine aklı yattığı sıra Paşazade Halil Beyefendi'nin mebus seçildiğini duyan muhtar arzı endam eyledi, el etek öpecek kadar eğilip tebriklerini arz ettikten sonra aman veli nimetim beyim diye yakındı. Zabıta Azrail kesilmiş, Allah'ından bul demekten başka bir günahı olmayan yetmişlik dedeyi bile sürüyüp götürdüler. Bir anlık tereddüt devam kararı aldı. Bizim akbıyık sakinleri şarklı değil mi ya? Herif van bulmuş, magribi gibi haraca kesiyor milleti. Kim bu zat? Komiser mi, komiser mi, ne halt haltsa, ne idüğü belirsiz zındık. Benim mührü bile zapturap altına aldı. Asayiş çakallara mı kaldı beyim? Çaresi yok mu bunun? Hızını alamıyordu muhtar. Omzu kayışlılar el basmış memlekete. Birader Manisa'dan geldi. Ha şu iki gün önce. Gözünün önünde Hacı Sami adında birini vurmuşlar. Duraksadı, ters bir laf ettiğinin farkına vardı. Hoş onun niyeti pek de iyi değilmiş. Neymiş ki niyeti? Gazi Hazretlerine kasıt. Çiçeği burnunda süverek mebusunun midesi düğümlendi. Bu kaçıncı teşebbüs? Nereliymiş bu adam? Susam Adası denen bir ada var mı beyim? Sisam, var tabii, Ege'de. Hah işte, avanesiyle birlikte o adadan gelmişmiş. Şarklı değilmiş menfur. Rahat bir nefes alan Halil Bey, muhtara eliyle bir nargile doldurdu. Eylül ayının ilk günlerinde postacı Cemal Enişte'den paşanın yapacağı konuşmanın çarşambaya rastladığını hatırlatan üst üste 3 telgraf getirdi. Bir gün evvel muhakkak Ankara'da bulunmak gerekti. Ne var ki Halil Bey hanımına söz vermiş, salı akşamına aldırmıştı bileti. Salı ikindiye kadar kocasının lenger şapkasıyla oynaşan Rana, karnındaki bebekle konuşur gibi, Cemal enişte de ne telaşlı bir adam, meclis henüz açılmamış, beyanatı dinlememek suç mu diye kendi kendine söylenip durdu. Yolculuk saati evhamı yedeğinde getirdi. Bir gün evvel gitseydi daha mı iyi olurdu? Kapıya kadar uğurlamakta bir uğursuzluk mu vardı? Amcasını uğurlamış, bir daha dönmemişti. Geçen hafta kocasını uğurlamış, konak yanıp kül olmuştu. Odasından çıkmadan vedalaşmak istedi. İçine sinmedi, eşinin peşinden trabzana tutuna tutuna kapıya kadar indi. Muhtar efendiye göğsümüzü gere gere, bey Ankara'ya gitti deriz. Yalana gerek kalmadı, öyle değil mi begim diye takıldı. Döndükten sonra gene öyle deriz benim işkilli sevgilim. Zaruretler memnu olan şeyleri mübah kılar. Sözünün mecellede yeri vardı diyerek çocuğunu sever gibi eşinin karnını okşadı. Alnından öpüp paytona bindi Halil Bey. Uzaklaşan araba yerinde duruyor, kendi geri geri gidiyor gibi geldi Rana'ya. Sultantepe'ye dönüşünden beri yanından ayrılmayan Nakiye Hanım'a tutundu. Rana'nın gözüne uyku girmedi o gece. Gözleri çakmak çakmak, içini dökmek ihtiyacını duydu. Kelime bulamadı, bir konudan öbürüne atlaya atlaya Nakiye Hanım'la sohbete koyuldu. O yanımda olmayınca boşlukta hissediyorum kendimi. Ne yapsam Ebe anne? Sevginizin meyvesi karnında. Nasıl boşlukta hissedersin kendini? A benim güzel yavrum, değil bir gün, aylar boyu kocasını görmeyen var. Sen de alışmaya çalış. Devreye mebusluk girdi. Ankara'sı, Süvereki gidip gelecek artık. Doğru. Nasıl etsem? Süverek'te köydeki kadınların hemen hepsi hamile diye başka bir konuya geçti. Sabahtan akşama bir eli sütte, bir eli tezekte koşturup dururlar. Onlar gözümde canlandıkça hani utanıyorum. Kim doğurtur onları? Köyün tecrübeli yaşlı kadınları bu işi bilirler. Kendi başlarına tarlada bile doğurdukları olur. Nakiye Hanım Rana'nın alnına koydu elini, nabzını yokladı. Ateşi mi vardı kızın? Ebe, anne, bak nasıl tepiniyor. Çıkmak istiyor artık. Dereden tepeden konuşa konuşa gece yarıyı buldu. Gözleri kapanmaya başlayan Ebe Hanım'ı bırakıp karnındaki bebekle dertleşmeye koyuldu Rana. Benim duam kabul olmaz. Sen günahsız mahluksun bebek. Niyaz et, baban sağ salim dönüp gelsin. Kime niyaz edecekti bebek? Sevdiklerini anasının elinden alan o ilahi kudrete mi? O ilahi kudreti aldatmaya çalışır gibi. Aşkı memnu. Aşık değilim ki ben. Kocam benim güvendiğim, takdir ettiğim münevver bir kişi. İşin aslı faslı bu kadar diye söylendi. Susamıştı, doğrulmaya çalışırken içi buruldu birden. Kıvrandı, kasıldı, ter ter tepinen bebek karnına bıçak saplamıştı sanki. Çığlığı duyan Ebe Hanım yerinden fırladı, kesik kesik inildeyen Rana'yı yatağına uzattı. Şiş karnı bacaklar arasına kadar yokladı, bir koşu Seyla Hanım'ı uyandırıp geldi. Leğen, havlular, bezler bir çırpıda hazırlandı. Gerisini ne görebildi ne duyabildi Rana. Yanan ampul kararır gibi oldu, renkler söndü, seher vaktinin boz ışığına bürünmüş bir alemde dizlerine basan bir ağırlık, sancılar içinde bayılıp ayılan genç kadın, bebek boğulup kalacak korkusuyla ıkın, it, itele diyen sese uyup ıkınıp sıkınıyor, bebek fırlayıp beginden kalan bir boşluğa düşecek korkusuyla ıkınmayı kesiyor, karanlığa gömülme, neticeye varamama korkusu, peş peşe süzülen garip görüntüler. Dehlizden çıkmak için çırpınan bir enik, kıllı bir pençenin sıktığı hurmadan fışkıran siyasi bir mahluk, karnı burnunda sokaklarda kocasını arayan ninesi, tarladaki kadınlar gibi kaldırım kenarında doğuran ninesi, keçileri kaçırmış ninesinin şuur denen mefhumdan yoksun esrarengiz alemi. Ağaran güne ters bakan Rana'nın akı dönmüş, feri sönmüş gözleri, dünyaya gelenin ilk soluğu bir çığlık. Rana, oğlun oldu diye kulağına eğilmiş sesleniyordu Ebe. Alnının yüzünü serin suyla nemliyor. Bak güzel kızım, nur topu gibi bir oğlan, yıkanıp gelecek sana. Azabın sonu geldi, saadet zamanı şimdi. Kucağına aldığında göreceksin hokka gibi burnu var. Kulağını göğsüne dayayıp nefesini dinliyor. Rana, yavrum benim, kurtuldun. Sancım var biliyorum, geçecek. Duymaya çalış beni. Bir ses işitiyordu Rana. O ses de göçtüğü alemde süzülen bir buluttan geliyor gibiydi. Beş duyusundan yoksun, sadece ağır ağır atan nabzı, derinden giden soluğuyla günü, geceyi o sessiz aleminde geçirdi. Zamansız, zeminsiz bilinmedik bir mekan, belirsiz mekanda ahir dünyadan gelen bir ses. Tatlım. Ses, Begi'nin sesi. Onun olduğu yere mi gitmişti, yoksa o mu gelmişti iki alem arasında gidip gelen tatlısının yanına? Tatlım, hayatım benim, gel, yalnız bırakma beni. Feri sönmüş gözlerinde belirsiz bir pırıltı, gelen sesi arar gibi kirpiklerinin arasında dolandı. İksir miydi üzerine eğilmiş gölgeden alnına düşen damla? Işıyan tan yeri, aralanan kirpikler, eğik yüz, insan yüzü, tanıdık bir sima, başucunda çömelik duran Begi. Evet, Begi. Sevgi dolu göğsüne kapadı yüzünü, Ağlayacak takat kalmamıştı Rana'da. Zor bir doğum yaptı diye anlatıyordu ebe. İtmesine itiyor, ıkınıyor, yardımcı oluyor. Sonra birden bebeğini bırakmaktan korkar gibi ıkınmaktan vazgeçip kazıyordu kendini. Dudaklarını büzdü, kötü bir ihtimale mi takılmıştı aklı? Şu son 10 gün içinde 2 büyük sarsıntı geçirdi. Gariptir, ikisi de kocasının yokluğuna rastladı. İki dünya arasında gitti geldi kızcağız diye söylendi. Can simitine sarılır gibi Begi'nin göğsünde yumulu duran Rana, kulağa değen sesleri yavaş yavaş seçmeye başlıyordu. Oğlunu görmedi mi? Nasıl görsün? Kendinde değil ki. İçgüdüsü elini karnına doğru sürüdü, boş. Gerindi, yüzünü Begi'nin göğsünden ayırıp nerede diye soracaktı, soramadı. Genzinde takılıp kalan sesi dudaklarına varmadı. Yanı başında fısıldayan ebenin sesiydi. Rana, yavrum, bebeğini bir gör bak, melaike sanırsın. Kaşı keman, burnu hokka, kulağının kıvrımları bile seninkine benziyor. Başka sesler giriyordu araya. Kucağına alabilse, hani bir görebilse, sırası değil. Atlattığı badireden sonra neyin kime ait olduğunu bilip anlaması lazım evvela. Yoksa doğurduğu yavruyu yabancı nesne sanır diye salık veren ebeyi duymasına duyuyor, gönlündeki görüntüye uymuyordu sözleri. Onun hayalindeki oğlu babasının kollarında gülümserdi dünyaya. Bunca eziyeti kimin için çekmişti? Kundak bezleri arasında debelenen yavrusunu gördüğünde eşine üzülen babanın içi titredi birden. Kucakladı, bağrına bastı oğlunu, kokladı, öptü, sevdi, incitmekten korkarak uyur gezer adımlarla götürüp anasının kucağına verdiğinde karnından çıkıp kalbine yerleşen yavrusunu göğsüne doğru götürdü Rana. Ebe Hanım bu mutlu görüntüyü seyreden genç babaya yanaştı, ne diyeceğini bilmez bir hali vardı. 3-5 damla kifayet etmeyecek diye fısladı. Çok eziyet çekti. Sütü kaçtı maalesef. Nasıl? Evet maalesef. Göğüsleri gevşedi. Dona kaldı genç adam. Peş peşe bunca terslik. Sevmenin, evlat sahibi olmanın sinsi bir bedeli mi vardı? Afallamış bakışı ebeyi yüzledi. Çaresi? Çaresizliği yansıtan gözler. Ebe anne, dünyaya küser Rana. Rana'sıydı ilk aklına gelen. Ya oğlu? Bu dünyaya gelmesine neden olduğu oğlu? Peki neyle beslenecek? O da mı çaresiz? Böylesi mutlu bir günde tasalanan adamı aymaya çalışan ebe güvence verir gibi Hatice'nin kızı oldu evvelsi gün. Nevres koyduk adını diye çareyi açıkladı. Hatice? Abuzer'in hanımı diye üsteledi ebe hanım. Malumunuz bu 3. çocuğu. İkiz besleyecek sütü var kadının. Yani... Dünden beri oğlunuzun süt annesi Hatice. Oğlunu emzirememek Rana için acı bir hakikat oldu. Doğan yeni bir sevgiye, yeşeren mesuliyet hissine çomak mı sokuvermişti o ilahi adalet? Kedi bile yavrusunu sütüyle beslerdi. Neyin cezasıydı bu gene?